Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin vel akibetu lil muttaqin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Essalatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Essalatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Essalatu vesselamu aleyke ya Nebiyallah. Essalatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin. Esselamun alel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Gül Sohbetleri programımızda Anneler Gülistanı'nın Hazreti Ayşe Annemiz Gülistanı 25. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlayarak başlıyorum. Bugünkü programıma kıymetli dinleyenlerim. Hazreti Ayşe Annemiz radıyallahu anha İslam tarihinde, siyerde, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hayatında, hatta diğer annelerimiz ve sahabilerin hayatında en önemli ve en önde gelen kaynaklardan biri olması itibariyle çok yönlü bir annemiz olduğu için aynı zamanda onu anlamaya, anlatmaya, paylaşmaya, onu örnek almaya çalışırken hayatı hakkında çok fazla malumat olduğundan bir de ileri geri hakkında çok şeyler söylenip konuşulup yazıldığından dolayı çok dikkatli olmamız gereken annelerimizden biri malum. Şu an geldiğimiz yer mümkün olduğunca kronolojik sıraya göre götürmeye çalışıyorum. Elbette ki çok %100 nettir demek mümkün değil. Ama işte Müreysi gazvesine geldiğimizi söylemiş olalım. Şimdi efendim Müreysi gazvesi diğer adıyla Beni Mustalik gazvesi. Bu gazvenin, bu savaşın çok iyi bilinmesi gerekiyor. Özellikle sadece Hazreti Ayşe annemiz değil, birçok alanda birçok sahte yüzün ortaya çıktığı bir savaştır bu. Daha doğrusu savaşma esnasında değil, savaştan sonraki dönüş yolunda. Aynı zamanda savaştan sonra Medine'ye gelindiğinde yaşanan hadiseler de çok farklıdır bu gazvede. İşte bu gazve içerisinde Hazreti Ayşe annemizin yeri ise apayrı farklı. İslam tarihinde siyerde çok öne çıkan Hazreti Ayşe annemiz dendiği zaman işte daha önce sizlerle paylaşmıştım evlilik yaşı çok tartışılıyor diye bir de bu konu iftira aslı Türkçesi iftira olan ifk olayı da işte burada yaşanmıştır. Müreysi gazvesi Ayşe annemiz tarafından çok ayrıntılı bir şekilde anlatılan bir gazve. Ben gazvenin savaşın tamamını değil, daha önce olduğu gibi Ayşe annemizin rivayetleri, Ayşe annemizin içinde olduğu sahneler ve Ayşe annemize etki eden olaylar, olumlu ya da olumsuz yönleri sizlerle paylaşmaya çalışacak. Aynı zamanda burada bir strateji göreceğiz. Ancak kıymetli dinleyenlerim, ben stratejik uzmanı değilim. O yüzden haddimi aşıp bazı şeyleri anlamış gibi yorumlamayacağım. Onlara aynen nakledeceğim. Ama eğitimci olmam itibariyle ve yıllardan beri sahabe-i kiramı anlamaya, anlatmaya çalışan bir kardeşiniz olarak hayatın içinde bu sosyal duruşu mümkün olduğunca açmaya çalışacağım. Efendim, siyer ve İslam tarihi kaynaklarında az önce söylediğim gibi Müreysi ya da diğer adıyla Beni Mustalik gazvesi çok önemli olduğu kadar birbirinden ilginç olayların iç içe yaşandığı hadiseler zincirinden oluşmaktadır. Aynı zamanda Ayşe annemizin hayatı içinde bu gazvenin yeri hem çok özeldir hem de çok büyüktür. Ayşe annemizin yaşadığı bunca olaylar içinde Mureysi gazvesi ve bu gazve sonrasında yaşadığı olaylar kıyaslandığında hayatının en öne çıkan hadiselerin en önemlileri bu sefer esnasında meydana gelmiştir. Diğer sefer ve olayları özet geçsek de Mureysi gazvesi olaylarının yine bir kısmını özet geçeceğiz ama büyük bir kısmını ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalışacağız inşallah. Kaldı ki Beni Mustalik gazvesi esnasındaki olayları en ayrıntılı bir şekilde anlatan da yine Hazreti Ayşe annemizdir efendim. Beni Mustalıklar, yani Mustalık oğulları, Huzaalara bağlı küçük bir kabile olup, Mustalık onların künyesidir. Ki onun adı da, hani asıl adı, Cüzeyme bin Sa'd bin Amr olarak geçer. Beni Mustalık kabilesi, Beni Müdlic kabilesinin de müttefiklerindendi. Mureysi sahile doğru uzanan Kudeyt nahiyesinde Huzalara ait su kuyularından bir kuyunun adı. Beni Mustalıklar Mureysi kuyusunun başına iner ve oraya konarlardı. Şimdi efendim, bu ilmi ifadeyi biraz açayım dilerseniz. Beni Mustalıklar öyle üzerlerine gidecek kadar güçlü kabile değiller. Onu biraz sonra göreceğiz. Ancak bir takım faaliyete giriştiler. O yüzden onlara karşı savaş ilan edildi. Mustalık oğulları. Mureysi kuyusu meşhurdur. İşte genellikle onlar o kuyu başında konaklar, kuyu etrafında. Zaman zaman bugün işte fuarlar dediğimiz, İşte geçici alışveriş çadırları, merkezleri dediğimiz gibi o günde panayırlar mesela oluyor. Yani bunlar yerleşik bir hayat yaşamakla birlikte daha ziyade Mureysi kuyusu etrafında konar göçer bir faaliyetleri yaparlardı. O yüzden kabilenin adı Mustalık, Beni Mustalık, Mustalık oğulları olduğu halde Mureysi kuyusu etrafında çokça kaldıkları için savaşın diğer adı da Mureysi gazvesi olmuş. Peki üzerlerine niye gidiliyor? Beni Mustalıkların lideri Haris bin Ebi Dirar kavmi arasında dolaşarak onları ve Araplardan söz geçirebildiklerini Resulullah aleyhisselam ile savaşmaya davet etmişti. Bu kabilelerde daveti kabul edince atlar ve silahlar satın alarak hep birlikte Müslümanların üzerine yürümek için hazırlanmaya başlamışlardı. Yani bir benzeteyim biraz, Hendek Harbi'ne benzer bir duruş görürüz Hendek öncesine. Yani Haris bin Ebi Dirar, Mustalık lideri, kendi kabilesiyle yeterince gücü yok o kadar. Saldırıp da Müslümanlara bir şey yapamaz. Ama sözü geçen çevresi olan bir lider, yakın kavimler, uzak kavimler epey bir dolaşıp işte İslam'ın geliştiğini, Müslümanların güçlendiğini onlara duyurarak, söyleyerek birleşelim, toplanalım, bunlara bir son verelim diyecek ve faaliyete başlayacak. İşte Resulullah Aleyhisselam istihbaratı çok iyi çalışıyordu. Ayşe Hanım bize bunları çok rivayet eder. Düşman diyor daha hazırlığa başlamadan Resulullah'ın diyor haberi olurdu. Aleyhisselam haber aldı. Yani Mureysi kuyusu etrafında toplanan efendim beni mustarıklar çevre kabilelere, yani bugünkü deyimle diğer küçük devletçiklere, devletçikler diye düşünün kabileleri, onlarla işbirliği yaparak ittifak ordusu kurup Medine'ye saldırmayı planlıyor. Haber bu. Aleyhisselam bu olayı haber alınca durumu incelemek ve yerinde tahkik ederek öğrenmek için sahabilerinden Hazreti Bureyde bin Husayb el-Eslemi'yi oraya gönderdi. Şimdi efendim, burada çok önemli bir ayrıntı var. Sadece Bureyde kısmı bir derse sığmaz. Ama ben bir şey özetleyip Ayşe annemizin de uyarısıyla bu konuyu götürmek istiyorum. Peygamberimiz Aleyhisselam'la ilgili, sahabilerle ilgili yazı yazan, söz söyleyen birçok insan var biliyorsunuz. Ve böyle biraz edepli olmalıyız, dikkatli olmalıyız. Konuştuğumuz sıradan insanlar değiller. Bunlar sahabedir, Resulullah'ın arkadaşı falan. Hatta Resulullah Aleyhisselam deyince o da bir insan sonuçta. İnsan deyip böyle biraz nasıl diyeyim diyemiyorum, korkuyorum, endişe ediyorum edebi zedelemekten. Yani böyle sıradanlaştırmak gibi bir hataya düşüyorlar. Şimdi Hazreti Bureyde böyle bir görev kendisine verince Resulullah Aleyhisselam'a diyor ki, ey Allah'ın Resulü, benim onların içine girmem, yani böyle uzaktan bakarak olmaz bu iş. İçine girecek, olayı bütünüyle kavrayacak ki ona göre bir karşı cephe oluştursunlar. Onların içine girebilmem için İslam aleyhine, senin aleyhine bazı şeyler söylemem lazım. Buna müsaade var mı diyor. Aleyhisselam müsaade ediyor ona. İstediğin şeyleri söyleyebilirsin. Onların içine sız ve durumu öğren, bana rapor et. O da gider. İşte yani bir güçlü bir savaşçı olduğunu, iyi bir kabilesi olduğunu ve Haris'in de Medine'ye saldırı için hazırlık yaptığı haberini duyduğunu, efendim ordusuyla gelip katılmak istediğini söyleyerek yani karşı tarafın liderinin karargah çadırına kadar girerek olayı tam noktasından öğrenir. Ve geriye döner, durumu Resulullah'a rapor eder. Hakikaten de eğer erken davranılmazsa ve Haris, yani eğer bu faaliyeti bitirip çevredeki devletçikler bugünkü deyimle toplanıp gelirlerse sıkıntı olacak. Bir an önce yola çıkılması lazım. Şimdi burada Bureyde'ye bazı sahabiler soruyorlar, Ayşe annemizin şahit olduğu sahnedir bu. Sen diyorlar, yani nasıl öyle karargah çadırına kadar girebildin yani? Dedi ki işte Resulullah Aleyhisselam'dan müsaade aldım. Onun aleyhine bir şeyler söyleyerek işte onun karşısında olduğumu, düşmanı olduğumu ve ona karşı savaşanlarla beraber savaşmak istediğimi söyleyerek işte böyle konuşurken Ashab-ı Kiram ayağa fırlıyor yerlerinden. Herkesin bir ürpertisi var. Peki diyorlar, peki sen Resulullah Aleyhisselam aleyhine ne söyledin ki? Yani o kadar içeri girebildin. Ne söyledin? Nasıl söyleyebildin? Neler söyledin? Hazreti Bureyde hayır diyor. Burada şimdi söyleyemem. Niye? Ben bu vazifeyi yerine getirmek için Resulullah Aleyhisselam'dan müsaade alarak bunları söylemiştim. Orada söylemiştim. Ve böyle şeyler ikinci kez tekrar edilmez. Böyle şeyler ikinci kez tekrar edilmez. Şimdi söylese imanı tehlikeye düşer. Adabı kaybeder yani. Ayşe annemiz bunu duyduğunda Resulullah Aleyhisselam'ın tebessümü gibi tebessüm ederek Bureyde'ye de selam gönderip tebrik ederek, İşte diyor, iman budur. Yani sadece burayı açsak, peygamberimizi anlatacağız diye, o da bir insandı diye, yani dilimize geldiği gibi, sözümüze döküldüğü gibi öyle konuşamayız yani. Bu Resulullah Aleyhisselam, ahlak ve adab çerçevesinde konuşmak durumundayız. Onun yetiştirdiği seçkin topluluk da onun sahabileri. Ama şu var, az önce ifade ettiğim gibi yani işte casusluk, efendim, İstihbarat, böyle konularda uzman olan alanlarda, bu alanda uzman olanların bu tür sahneleri iyi bilmeleri, neyi, nerede, ne kadar söylenebilir, düşman içine sızacağız diye neler, ne kadara mübah olur. Çünkü bazen filmlerde, bazen romanlarda, bazen de farkına varılmadan anlatılan kıssalarda düşmandan işte istihbarat elde etmek için bazı hanımları, Müslüman hanımları bile bazı ahlaki değerleri yok sayarak işlerine sokan bazı anlatımlar görürüz. Aleyhisselam'ın böyle bir izni yoktur, İslam'ın böyle bir izni yoktur. Yani kadın kullanıp düşmandan bilgi almak yoktur dinimizde. Ama işte şu var, düşman kadın grubu ise kadın gider, tamam amenna, ona kimse bir şey diyemez, ama erkek grubu içerisine kadını gönderip işte onlara böyle bir takım diyemiyorum işte hareketleri yaparak bilgi sızdırma şeyi caiz değildir. Ayşe annemizin burada üzerinde durduğu Hazreti Büreyde'nin bu kabileye sızarken kullandığı cümleleri ikinci kez kullanmamasıdır. Bu önemli bir şeydir. Tabii ayrıntılı, çünkü dedim ya, karargah çadırına kadar giriyor adam yani. Ve raporunu Resulullah'a çok ayrıntılı veriyor. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam bütün bu olan biteni ashabıyla tekrar istişare ediyor. Sıkça söylüyorum kıymetli dinleyenlerim, hakkında vahiy olan konularda istişare yoktur, itaat vardır. Hakkında vahiy olmayan konularda istişare, işte görüyoruz, istişare ediyor. Neticede hemen yola çıkmak üzere acele askeri bir birlik hazırlanıyor. Hazırlanan bu birlik 700 kişiden oluşuyor. 700 kişi, efendim bundaki ayrıntılara girmiyorum, şu kadar muhacir, bu kadar ensar, bu kadar at, bu kadar deve, ayrıntıya girmiyorum. Ancak kıymetli dinleyenlerim, burada şimdi ufak ufak mühim hadiselere parmak basacağız. Diğer seferlere kıyasla bu sefer biraz daha kolay görünüyordu. Hem çok uzak değil, hem de düşman henüz toparlanmış değil. Sadece bir kabile şu anda hazır. Ayrıca çok varlıklı olan Beni Mustalık kabilesinden çokça ganimet alma ümidiyle başka seferlere hiç katılmayan münafıklardan büyük bir çoğu, lütfen dikkat edin, hiç katılmayan münafıklar. Bu sefere cihad için değil, münafık sonuçta, dünya menfaati için katılıyorlardı. Hocam nereden biliyorsunuz? Ben de cümleyi şöyle değiştireyim. Daha doğrusu bu durum ileride anlaşılacaktı. Ki bunları göreceğiz. Ama ben biraz erkenden söylemiş oldum. Hicretin 5. yılı Şaban ayında meydana geliyor bu savaş, kıymetli dinleyenlerim. Peygamberimiz Aleyhisselam, Ayşe annemiz öyle diyor. Biraz sonra gene başka bir şey daha söyleyecek. Bir strateji olarak sefere çıkarken genellikle hangi tarafa ya da kimin üzerine gideceğini söylemezdi, belli etmezdi. Medine'den yola çıkarken Ensar'dan Beni Selim'e yönüne yönelip Şam tarafına doğru gidiyormuş gibi yapmış. O gün yoluna böylece devam etmiş. Akşam olunca olduğu yerde konaklamış. Sonra kalkıp Tihame tarafına yönelerek süratle yol almaya başlamış. Yani bir küçük U çiziyor Peygamberimiz. Çünkü unutmayalım ki bizim habercimiz, bizim ajanımız, bizim casusumuz olduğu gibi düşmanların da var. Ve onlar da bizim mescidimize kadar gelirler. Bu her dönemde var. Zaten içimizde münafıklar çok fazla. O yüzden Aleyhisselam başka tarafa gidiyor gibi çıkıyor Medine'den, bir geceyi böyle geçiriyor. Sonra bir an dönüp hızla yola koyuluyor. Annemiz, peki hocam annemiz ne arıyor, ne biliyor bunları? Ha, şimdi oraya geldik işte. Bakınız ne diyor Ayşe annemiz radıyallahu anha. Resulullah aleyhisselam bir sefere çıkmak istediği zaman zevceleri arasında kura çekerdi. Onlardan hangisinin kurası çıkarsa onunla yola çıkar giderdi. Beni Mustalik gazasına çıkmak istenildiğinde de öteden beri olduğu gibi Resulullah aleyhisselam zevceleri arasında yine kura çekti. Kura'da benim ismim çıkınca bu sefer Resulullah aleyhisselam ile ben bu sefere katıldım. Bu sefer hicab ayeti inzal buyurulduktan sonra idi. Ben hevdeç içinde taşınıyor, konak yerinde hevdeçten indiriliyordum. Evet, işte ilk duracağımız yer burası kıymetli dinleyenlerim. İki tane burada hadise var. İkisi de birbirinden önemli. Birisi, ikisi de Ayşe annemizin sözünün devamında tabii. Birisi, bu sefer hicab ayeti inzal buyurulduktan sonra idi. Hicab ayeti, ben gelin aslında bura notlarım arasında var ama söylemeyeyim. Yani bakalım merak edip bulabilecek misiniz? Hicab ayeti efendim dendiği zaman o ayet hangi ayettir? O ayet hangi ayettir acaba? Biraz açıklama yapayım. Kılık kıyafete ilişkin, örtünmeye ilişkin ayetlerin en değerli toplu olanıdır. Estağfurullah, hepsi değerli toplu da yani ayetler biliyorsunuz birbirini açar. İslam'ın emrine göre kılık kıyafette, çünkü hanımlarla ilgili olan kısım bu. Genelde ben hoşlanmıyorum. Yani erkek hoca olsun veya hatip olsun, kim olursa olsun yazar çizer. Erkeklerin hanımlar kıyafeti üzerine yazmaya, çizmeye, konuşmaya girmeleri biraz adabı aşıyor gibi geliyor bana. Bunu hanım hocalara bırakacağız. Onlar yazsın çizsinler yani, ama ayettir sonuçta. Yeri geldi kısmen, yani biz ne kadarını söyleyebilme tabir yerinde ise, edep ve cibası varsa o kadarını söyleyeceğiz. Öyle ayrıntıya girmeyeceğiz. Hicab ayeti indikten sonra hanımlar öyle bir kıyafete büründüler ki bu hanımın kim olduğunu tanımak zorlaşıyor. Sadece hür bir kadın olduğu anlaşılıyor, o kadar. Hür bir hanım, o kadar. Ama kimin karısı, kimin kızı tanınmıyor. Böyle bir kıyafet. Hanımı koruyan kıyafet. Yani diyor ki ben pür tesettür kapalıyım. Biri bu. İkincisi, hevdeç içinde taşınıyordum diyor. Hevdeç. Hevdeci biliyorsunuz, deve üzerine daha ziyade yüklenen, bağlanan küçük bir odacık işte. Bazı durumlara göre, yolun konumuna göre, gidilecek mesafeye göre işte tahtadan, kalın çadır bezinden, efendim işte bazı malzemeden yapılan, eğer savaşa bir fil girilecekse etrafı zırhla çevrilen bir odacık. Bu hevdeçlerin en küçüğü bir kişilik, en büyüğü dört kişilik olduğunu görüyoruz tarih boyunca. En yaygın olan bir ve iki kişilik hevdeçtir. Burada bir kişilik olduğunu görüyoruz. Çünkü Ayşe annemizin yanına Peygamberimiz Aleyhisselam'ın oturduğunu göremiyoruz. Ayşe annemiz hevdecin içinde seyahat ediyor. Kıymetli dinleyenlerim, hevdeç denen şey İslam'ın getirdiği bir güzellik değil. Önce onu söyleyeyim. Arap örfünden beri gelen, sadece Araplarda değil yani birçok yerde yaygın olan bir şey. Ama Araplarda biraz daha fazla yaygın. Bölge sıcak olduğu için seyahat esnasında onun içinde dolaşıyorlar. Hani böyle İslam tarihi siyer konularında yazan çizen konuşanların işte bu kadın konusuna sıra geldi mi kadınların hiçbir değeri yoktu. Eşya gibi alınıp satılırlardı. Şöyleydi, böyleydi diye silip süpürüp hepsini maalesef birer pislik gibi çöpe atarlar ya, bu hata yaparlar. Şimdi her dönemde kadın üzerinden ticaret yapılmıştır. Asrımızda kadınların daha modern bir şekilde alınıp satıldığını hepiniz görüyorsunuz yani. Hepiniz görüyorsunuz. Ancak buradaki hata nedir? Buradaki hata şu. Hevdeç hem hanıma duyulan özel bir nezaket, hürmet, saygı, sevgi. Aynı zamanda nazenin vücudu, bedeni incinmesin diye gerçekten bir nezakettir. Hevdeç ile yolculuk başka bir nezakettir. Onu da inşallah anlamaya çalışacağız Allah izin verirse. Evet efendim, hevdeçten bahsediyorduk. Toparlayalım. Bütün siyer kitaplarında, bütün neredeyse, yine İslam tarihi kitaplarında, özellikle Mekke dönemini anlatan kitaplarda, biyografilerde ve sonraki dönemlerde yazılan bütün eserlerde, anlatımlarda kadınların değeri yoktu, alınıp satılırdı diye çok ileri düzeyde şeyler yazıldığını siz çok dinlediniz, okudunuz. Ben buna itiraz ediyorum. Ve bu şekilde de anlatmaya, yazmaya çalışıyorum başarabildiğim kadarıyla. Bunun bir örneği de Hevdeş'tir. Yani insanlar değer verdiklerine, verdikleri değer ölçüsünde muamele ederler. Yani namus diye bir şey yoktur cümlesi yanlıştır. Her dönemin namussuzları vardır. Her dönemin namussuzları vardır. Şimdi Mekke döneminde namus diye bir şey yoktu. Kadınlar alınıp satılıyordu cümlesini kullandığınız zaman. Peki Hatice anneye bakın bakalım. Namussuz muydu? Hatice-i Tahire, sonra Tacire, sonra Kubra. Yani toplumda bir yeri var Hatice annenin. Hadi o Müslüman geçelim. En böyle önümüze çıkan ve Tebbet suresinde de yani böyle Allah tarafından tenkit edilen Ebu Leheb'in karısı Ummu Cemil var. Ummu Cemil, Ebu Süfyan'ın kız kardeşi bu. Yönetimde söz sahibi, dilli, dirayetli, güçlü bir kadın. Namussuz mu? İnanmıyor diye. Ebu Süfyan'ın karısı Hint, o da meşhurdur. Yönetimde söz sahibi. Namussuz mudur? Hazreti Abbas amcanın hanımı Ummul Fadıl Lubabetül Kubra, Resulullah Aleyhisselam'ın halası Hazreti Safiye, Hazreti Atike, bunlar önde gelen hanımlar. Çok var yani. Tekrar söyleyeyim. Her dönemin namussuzları olduğu gibi, her dönemin şerefsizleri olduğu gibi şeref ve namussuzları da var. Yani böyle işte namus diye bir şey yoktu. Kadınlar bir evde böyle toplanırdı, orada bayrak asılırdı falan, böyle bir takım şeyler çirkin çirkin konuşuyorlar. Bugün birçok modern ülkede efendim vergi alarak bu çirkinlikler devlet eliyle yaptırılmıyor mu? Birçok yerlerde, ismini söylemeye çekindiğim yerlerde efendim hep kadınlar böyle öne sürülüp onlar üzerinden rant, para sağlanmıyor mu? Yani çok affedersin, bir çamaşır satmaktan tutun bir araba lastiğine varıncaya kadar kadın kullanılarak satılmıyor mu? Ya bunlara baktığımız zaman, ha şimdi siz öyle bir reklam gördüğünüzde veyahut da öyle bir Allah muhafaza çirkin bir durumla karşı karşıya kaldığınızda 2020 Türkiye'sinde kadınlar satılıyordu derseniz pek de yanlış olmuyor. Ama kadınlara hakarettir bu. Kadınların alınıp satılmadığı dönem, çağ, devir yoktur. İşte İslam o dönemi içerisinde bunun önüne öyle şeyler getirip koymuştur ki işte kadın gerçek değerini İslam'da bulmuştur. Ama haksızlık yapmayalım. İslam'dan önce bütün kadınlar namussuzdu demek hepsini geç, Hazreti Hatice anne yeter. Hakarettir. Büyük hakarettir. Her dönemin kötüleri var. Ayşe annemize yıllar sonra halifeler döneminde işte kadınların özür halleri falan sorulurken bir de nikahla ilgili bir şeyler sorulur. İşte o anlatır böyle bir sahneyi. İşte o kısma sıra gelince burayı biraz daha açacağım için bu kısmı oraya bırakıyorum. Ama Hevdeç'e vurgu yapmak istiyorum. Yani Hevdeç İslam'la beraber gelen bir şey değil. Hevdeç zaten var. Özellikle hanımlar yolculuk yaparken soğuktan, sıcaktan, rüzgardan, tozdan, topraktan ve erkeklerden korunmak. Yani rahat oturacak. Çünkü sonuçta yani haftalarca yol gidiyorsunuz. Öyle kolay bir şey değil. Yolculuklarda. Yakın mesafe olsun, birkaç gün yol gidiyorsunuz. Yani biz arabaya biniyoruz. Klimalı arabalarımız serin, soğuk, güzel. Koltuğa yaslanıyoruz. 2 saat, 3 saat gidip geldikten sonra ay şöyle yoruldum, böyle yoruldum bir düşünün bakalım yani. Yani deve üzerinde işte güneş varsa sıcak, güneş yoksa serin, kum fırtınası vesaire. Bu insanlar yolculuk yapıyorlar. Yani olayı böyle geçiştirmenin manası yoktur. Hadiseyi iyi anlamamız lazım. Ayşe annemiz bize bunu rivayet ederken ilk defa hevdeş yapıldı demedi. Diyor ki ben hevdet içinde taşınıyor, konak yerinde hevdeşler indiriliyordu. Tekrar hareket halinde bindiriliyordu. Yani ilk defa hevdeş yapıldı demiyor. Bu önemli bir kısım. Özel olarak açmak istedim kıymeti dinleyenlere. Ayşe annemiz radıyallahu anh'a devesinin üzerinde Resulullah Aleyhisselam'ın durumuna göre bazen sağ yanında, bazen sol yanında, bazen de arkasında yol alıyor. Şimdi bu rivayetten şunu görüyorum ben. Yani az önce de ifade ettim aradan önce. Peygamber Aleyhisselam'la Ayşe annemizin aynı hevdecin içinde beraber seyahat ettiklerine ilişkin bir rivayet okumadım. Peygamber Aleyhisselam burada peygamber olmakla birlikte işte Ayşe annemizin eşi kocası olmakla birlikte bu ordunun kumandanı olduğu için efendim açık bir yerde yani orduyu kumanda edecek durumda seyahat ediyor. İşte ordu yürüyüş konumuna göre bazen sağında, bazen solunda, bazen arkasında Ayşe annemiz de onunla beraber yol alıyor efendim. İslam ordusu Mureisi kuyusunun yanına varınca Beni Mustalik kabilesinin savaşa hazır bir halde toplandıklarını gördüler. Ancak saldıracak gibi durmuyorlardı. Belli ki birilerini daha bekliyorlardı. Şimdi neydi bizim aldığımız, Aleyhisselam'ın aldığı istihbarat? Alınan istihbarata göre Beni Mustalik kabilesi çevre kabilelere haber salıp Mureisi kuyusu başında buluştuktan sonra bütün grupların hepsi birden Medine'ye saldıracaklardı. Fakat onlar Mureisi kuyusu başında buluşuncaya kadar İslam ordusu oraya vardı. İşte kıymetli dinleyenlerim, istihbaratın buradaki çarpıcı güzelliğini görmüş oluyoruz. Resulullah Aleyhisselam hemen bir çadır kurmalarını emrediyor. Karargah çadırı kuruluyor. Sahabiler de el birle deriden bir çadır kurup Resulullah Aleyhisselam'la ailesini buyur ediyorlar. Ayşe annemiz onunla beraber çadırına girdi. Yani hevdecinden iniyor, indirdiler. Annemiz çadıra indi. Bütün bunlar çok seri bir şekilde oluyor. Çünkü düşman karşıda. Hiç zaman geçirmeden Resulullah Aleyhisselam bu savaşta muhacirlerin sancağını Hazreti Ebubekir'e, Ensar'ın sancağını Hazreti Sa'd bin Ubade'ye veriyor, arkasından sesleniyor. Ömer bin Hattab, lebbeyk buyur ya Resulallah, şu insanlara seslen. Ne diye sesleneyim, ne diyeyim ya Resulallah? Onlara de ki, la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah deyiniz, canlarınızı ve mallarınızı koruyup kurtarınız. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyiniz, canlarınızı ve mallarınızı koruyup kurtarınız diye seslen. Hemen ya Resulallah. Burada biraz durayım kıymetli dinleyenlerim. Arapça asıl metne baktığımız zaman efendim hemen bakalım bu İbni İshak'ta İbni Hişam'da Tabakat'ta İsabe'de İstihab'da Usturgabe'de hepsinde geçiyor. Kulu La ilahe illallah tuflihu. Arapça aslı bu. La ilahe illallah deyiniz kurtulunuz. Bundan sonra diğer cümleler geliyor. Canlarınızı kurtarın, mallarınızı kurtarın iman ederek. Peki Muhammedun Resulullah nedir? Şimdi efendim birçok insan bu ibareyi alarak çok ciddi şekilde çıkmaza düştüğü gibi birçok insanı da çıkmaza sürüklemiştir. Sonra ayakları kaymıştır. İşte bu ibareyi okuyan kaynaklarda La ilahe illallah deyiniz, kurtulunuz ibaresine bakarak La ilahe illallah demek yeterlidir. Muhammedur Resulullah denmese de olur. Kelime-i tevhid tamamdır diyen biliyorsunuz çokça insan, çokça sözler söyledi, çokça yazılar yazıldı, çokça böylece birilerine hoş görünme, ifadeyi net kullanıyorum, birilerine hoş görünme gayretine girildi. Maalesef, maalesef, maalesef. Şimdi aleyhisselam daha Mekke'de Allah-u Teala kendisine mesajı açıkça artık ilan et emrini verdiğinde Ebu Kubeys'e Safa Tepesi'ne çıkıp aleyhisselam orada da aynısını söylemişti. Kulu la ilahe illallah tuflihu. La ilahe illallah deyiniz, kurtulunuz. İşte bunlara bakarak la ilahe illallah diyen kurtulur, Muhammedun Resulullah demeye gerek yoktur deyip efendim bir akideyi saptantıya düştü insanlar. Şimdi aleyhisselama böyle söylemesini emreden, bu vazifeyi veren kim? Cenab-ı Hak. Ben birim diyor. Benden başka ilah yoktur. Onlara söyledi, öyle kurtulsunlar. Cenab-ı Hak'tır. Peki Cenab-ı Hakk'ın görev verdiği peygamber, yani elçisi neyi söylüyor? Kendisine ne emredildiyse onu söylüyor. Kim adına? Allah adına söylüyor. Allah diyor ki böyle söyle. Allah adına söylüyor. Nasıl diyeyim? Mesela biz bir mülki amir, ben şimdi şu an İstanbul'da mesela şu anda biz yaşıyoruz. İstanbul'da işte mülki amir kimdir? Validir. Sayın valimiz efendim birini gönderse işte bize, radyo, madem şu anda biz radyodayız, radyoyu söyleyeyim. Bir şey için bir radyoya birini gönderse, dese ki böyle böyle şunları şunu yapsanız güzel olur veyahut da şunu yapın şunu yapmayın diye birini gönderdi. Biz bu gönderdiği şahsı saymasak, yani dikkate almasak, biz onu kabullenmesek, aslında kimi kabullenmiyoruz? Valiyi kabullenmiyoruz. Çünkü gelen şahıs kendi kendine gelmedi. Vali gönderiyor. Şimdi o şahsı kabullenmeden valiyi kabullenmiş olmuyorsunuz. O zaman yani peygamberi gönderen kim? Allah-u Teala. Gönderilen peygamber aleyhisselam geliyor. Allah diyor ki böyle söylüyor onlara. Kim diyor öyle söyle? Allah diyor. Şimdi söyleyen kendisine emredildiğini söylüyor. Yani ben düşündüm, şu kanaata vardım. Siz de böyle söyleyin deme hak ve yetkisi yoktur hiçbir peygamberin. İn huve illa vahyun yuha. Ayetler sabittir. Onun konuştuğu, söylediği sadece vahiydir. O yüzden zaten la ilahe illallah'ı emreden Cenab-ı Hak onu Resuluna söyleterek onun içinde aslında Resulullah. Çünkü la ilahe illallah'ı seslendiren ilk Resulullah aleyhisselam. Elçi. O yüzden la ilahe illallah Muhammedun Resulullah içinde var demektir. Birçok tevhid izah eden bu şekilde izah eder efendim. İşte Hazreti Ömer gür sesiyle aykırıyor. Resulullah aleyhisselam buyuruyor. Ey insanlar, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyiniz, canlarınızı ve mallarınızı koruyup kurtarınız. Burada hadi can kendisi de mal niye deniyor? Bakıyoruz. Bu biraz ileride çok var daha oraya ama Huneyn'e benziyor sanki. Çünkü bunlar aynı zamanda Müreysi kuyusu başında alışveriş de yapıyorlar. Yani sadece savaşçı asker savaşa gelmiyor. Bir ticaret kafilesi aynı zamanda malları, mülkleri, aile, kadın, çoluk, çocuk oradalar. O yüzden canlarınızı hem kendinizin hem aile efradınızın hem de mallarınızı iman edin diyor. karşı taraftan cevap sert geliyor. Biz sizin için kalkıp kendi putlarımızı bırakacak değiliz. Hazreti Ömer ısrarla tekrarlıyor. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyiniz canlarınızı ve mallarınızı koruyup kurtarınız. Al sana öyleyse diye karşı taraftan birisi, yani birçok kişi daha doğrusu, ok fırlatarak, ilk atışı yaparak savaşı başlatmış oluyorlar. Şimdi bu sahne yaşandığı an Ayşe annemizin Resulullah Aleyhisselam'la beraber karargah çadırında olduğunu, çadırın koydukları konum itibariyle, stratejik yer itibariyle, çadırın kapısından veya camından, penceresinden, aralığından, boşluğundan bir şekilde burayı gördüklerini görüyoruz. Çünkü Ayşe annemizin bize naklettiği hadise, İslam'a girmek şöyle dursun diyor. İlk oku onlar fırlattılar diyor. Müslümanlar da onlara okla karşılık verdiler. Önce böyle oldu. Bir müddet böyle ok savaşı yaptıktan sonra Peygamberimiz Aleyhisselam onlara hep birden ve bir koldan hücum etmelerini emir buyurdu diyor Ayşe annemiz. Savaş karargah çadırından, yani net bir şekilde görülüyor, izliyor Ayşe annemiz. İslam ordusunun nasıl kükreyip tekbirlerle yürüdüğünü anlatırken, düşman üzerine korkunç bir kasırga esiyordu sanki diyerek olayın büyüklüğünü anlatır. Düşman üzerine korkunç bir kasırga esiyordu sanki. İslam ordusunun tekbirlerle hücumu karşısında panikleyen düşman öylesine bozuldu ki birkaç kişinin haricinde kimse dönüp kaçamadı bile. Ama bu arada işte İslam ordusu, yani silahını bırakan emniyettedir, teslim olan emniyettedir, işte birçok şey söylüyorlar. Tabii o da silahını bıraktım, işte bırakıyorlar. Yani yapacak başka bir şey yok. Çünkü bunların niyetleri sadece kendileri gidip Medine'ye saldırmak değil, haberleştikleri, anlaştıkları kabileleri gelecekler, hep beraber Müslümanlara saldıracaklardı ama onlar gelinceye kadar İslam ordusu gelmiş oldu. Şimdi Ayşe annemiz savaş diyor çok şiddetli geçse de düşman çabuk teslim olduğu için sadece 10 kişi öldürüldü. Diğerlerinin hepsi esir edildi. Çok az kişi kaçtı. Kaçanlar sıra gelecek. İslam ordusundan da bir tane şehit var. O da Hatay'ın şehit ediliyor. Bir tane şehit var. Böylece bakın hemen savaş ne yaptı? Bitti. Hazreti Ayşe annemiz şimdiye kadar yapılan savaşların içinde en kolay ve en az kayıplı savaşın Beni Mustalik Savaşı olduğunu ifade eder. Beni Mustalik kabilesinin tamamı esir edildi. İşte ben bunu söylemeye çalışıyorum. Tamamı esir edildi. Sadece son anda kaçanlar hariç, onları göreceğiz. Bütün erkekleri, kadınları ve çocukları esir edildi. Esir edilenlerin 200 ev halkı olduğu rivayet edilmektedir. 200 ev halkı. Bunların sayıları bir hayli çok. Şimdi ben şöyle bir şey söylesem kıymetli dinleyenlerim. 200 ev halkı. Yani sadece karı koca olsa 200 ev halkı, yani 400 kişi eder. Herkesin 4-5 tane hanımı var. 2 hanım sayalım. 2 çocuk sayalım. 2, 4, 5. Hesap edin bakalım. 200 ev halkı kaç kişi eder? Ayrıca bütün mal varlıkları da ganimet olarak alındı. Ganimetler bir araya toplandı. Efendim, esirler bölüştürüldü. Ganimetler paylaştırıldı. Sadece bir örnek olsun diye bir iki kalem mal söyleyeyim kıymetli dinleyenlerim. 2000 deve, 5000 koyun mesela. Görün yani. Şimdi 700 tane savaşçı gelmiş oraya. Efendim, İslam ordusu da zaten 700 kişi. Ondan mümkün değil karşı taraf onu yenmesi. Ama ben tekrar söyleyeyim. Bunların niyeti hemen saldırmak değil, işbirliği yaptıkları o kabilelerle ittifakla beraber toptan hücum, ama haber gittiği için İslam ordusu erken davrandı ve bunlar esir edildiler. Yani savaşa giden bir ordu, savaşmak, vuruşmak için giden bir ordu beraberinde ekstra 2000 deve, 5000 koyun götürmez. Onu söylemeye çalışıyorum. Evet. İleride bu ganimetler hakkında Ayşe annemize sorular sorulacak. Onun verdiği cevaplar benim neredeyse her derste değilse bile iki haftada bir üzerinde ısrarla değindiğim, parmak bastığım konuda, yani Peygamberimiz Aleyhisselam'ın bir şeysi yoktu, çok fakirdi diye sürekli ajitasyon yapanlara cevaptır yani. Çünkü mesela bir örnek vereyim. Geleneğe göre bu normal bir şey. Ganimet bölüştürülmeden önce başkumandan hakkı olmak üzere ganimetlerin içinden bir köle veya bir cariye veya bir kılıç veya bir zırh veya bir at seçilip alınır. At veya deve. Resulullah Aleyhisselam böyle yapıyor. Sonra da ganimet mallarını 5 parçaya bölüp kura çıkıyor. Kur'an-ı Kerim'de, onu da söyleyeyim, belirlenen yerlere harcamak üzere Resulullah Aleyhisselam ganimetlerin 1/5'ini alıyor. 1/5'i alıyor. Geri kalan 1/4'ün içinden mücahitlerle birlikte kendisine ve atlarına düşen hissesini de alıyor. Evet. Nasıl bir gelir? Ha, ama hemen arkasından söyleyelim. Harp ganimetinden hisse alanlara zekat ve sadaka verilmiyor. Ya. Zekat ve sadakadan yetimler, miskinler, zayıflar yararlanıyor. Yetimler erginlik çağına erince zekat ve sadaka fonundan çıkarılıp ganimet hissesine, hak eder kısma mükellef tutuluyor. İşte burada çokça ganimet, çokça esir elde edildi ve Ayşe annemiz bize bu olayı anlatırken bunca savaşlar arasında en kısa sürede biten, en kolay, en az ölümlü savaş olduğunu söyler ve ordunun Medine'ye geldiğini söyler Ayşe annemiz. Şimdi savaş bitmiş, esir ve ganimetler paylaşmış, ordu istirahata çekilmiş. Ortam böyle sükun bulunca Ayşe annemiz de Resulullah Aleyhisselam ile çadırlarına çekilmişlerdi. Şimdi burada bir inceliği göreceksiniz. Hazreti Ayşe annemiz her ne kadar savaşı görüp yaşamışsa da, bu önemli çok. Hazreti Ayşe annemiz her ne kadar savaşı görüp yaşamışsa da, göremediğim şeyler de olmuştur düşüncesiyle Resulullah Aleyhisselam'a olan biteni sormaya başladı. Şimdi çekildiler herkes, yani bitti her şey. Sevgili annemizin böyle her şeyi ayrıntılı bir şekilde öğrenmeye çalışması Resulullah Aleyhisselam'ın çok hoşuna gidiyordu. Gülleri bile kıskandıracak bir güzellikle tebessüm ederek her sorusuna ayrıntılı olarak cevap veriyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Şimdi bu ayrıntıyı gözden kaçırmayın, istirham ediyorum kıymetli dinleyenlerim. Ayşe annemiz de orada görüyor, yani önünde cereyan ediyor, ama Aleyhisselam ordu sevk ve idare ediyor. Ondan sonra işte karşı taraf teslim oluyor. Onlar alınıp teslim alınanlar bağlanıp işte gruplara bölüştürülüyor. Onların başlarına sahabeler konuyor, mallar toplanıyor, onlar paylaştırılıyor. Birçok şey Aleyhisselam gidiyor, orada bu işleri yapıyor. Ayşe annemiz yani her şeye böyle onunla beraber gidip de işlerine girmiyor ki. Nerede ne oldu, nasıl bölüştürüldü, ne yapıldı, ne edildi? Bütün bunlara tek tek Resulullah Aleyhisselam'a sorarak göremediklerini, duyamadıklarını da ilk kaynaktan öğrenmiş oluyor ve böylece o savaşta, savaş öncesi savaş esnası, savaş sonrası nelerin yaşandığını bize ayrıntılı bir şekilde anlatmış oluyor. Şimdi en ilginç örneklere geldik, ancak bize ayrılan süre bugün burada dolduğu için inşallah önümüzdeki haftalar yine sizlerle buluşup bu güzelliği paylaşmak arzusuyla şimdilik konuyu burada noktalama değil virgülü koyuyor. Haftaya görüşmek üzere inşallah. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.